Ayrım 12.
Bu işleri saptarken planın amaçlar kısmında yer alan her bir hususunun göz önünde bulundurulacağı, hatta konu elverişli ise oradaki amaçlar sırasına uygun etkinlikler sırası oluşturulacağı hatırdan çıkarılmamalıdır. Öğretim planlarında bu tür bir etkinlik, sıralama, proje ve küme çalışmalarına da çok uygun düşmektedir. Öğretimde yapılacak etkinlikler ve bunların anlatımı konusunda yukarıda sunulan örnekler, etkinlik yahut yöntem seçme ve anlatımında öğretmene kılavuzluk edebilir. Belirli bir dersin öğretim planında yöntem. Öğretim planı, belirli bir dersin bir konusuna ait olduğu ve öğretmen egemenliğinin fazlaca görüldüğü bir zamanda yapılacak işler, en yalından en karmaşıklara doğru sıralanır. Göze ve kulağa hitap eden araçlar aracılığı ile öğrencilere çözümleme ve bileşimler yaptırarak tüme varımsal ve tümden gelimsel yollardan gidilerek çocuklar soyutlama ve genellemeler sonucu bir kavrama, bir kurala ya da bir doğa yasasına ulaştırılır. Bu doğa yasasına ya da kuralla öğrencilerin bizzat kendilerinin varmalarına önem verilir. İşte çocuğa düşünmeyi somut örnekler üzerinde öğretmenin yöntemi. Bu durumda öğretmen yapacağı işleri madde madde alt alta sıraladığı zaman öğretim planlarında yöntem sorunu önemli ölçüde çözümlenmiş olur. Böyle bir davranış öğretim planlarına uygulanacak yöntemin yalnızca adını yazıp derste ne yapılacağını rastlantıya bırakmaktan çok daha değerlidir. Bunda da öğretmenin öğretim sırasında öğrencilere kılavuzluk etmesine önem vermek gerekir. Bu tür çalışmaların öğretimde zaman alacağı görüşü ileri sürülebilir. Bu doğrudur ama yapacak başka bir iş de yoktur. Bu durumda Jean-Jacques Rousseau'nun eğitimde zaman kazanmak değil zaman kaybetmek esastır biçimindeki paradoksu değer kazanıyor demektir. Öğretimde ya bunlara ve bunların sıkıntılarına katlanacağız ya da belleği tıka basa doldurmayı öngören eski yöntem anlayışına devam edeceğiz. Çağdaş Eğitim, Sayı 55, Nisan 1981. 16. Öğretimde küme, grup dinamiği ve küme çalışması yöntemi. Öğretimde kullanılan yöntemler genel özellikleri itibariyle iki grupta toplanabilir. 1. Öğrencileri bir alıcı gibi kabul eden edilgin, pasif yöntemler. Bunlara geleneksel yöntemler denir. Anlatma kısmen de soru yanıt yöntemi gibi. Birçok öğrencinin bir arada öğretim gördüğü sınıf öğretimi genellikle bu biçimde yapılır. 2. Öğrencileri etkinliğe yönelten, onları yapıcı ve yaratıcı işlere götüren etkin, aktif yöntemler. Bunlar gözlem, deney, problem çözme, küme çalışması ve iş yöntemi gibi yöntemlerdir. Öğretim yöntemleri başka bir bakımdan da ikiye ayrılabilir. 1. Bireysel öğretim yöntemi. Bu yöntemde öğrenci, öğretmen yahut öğretim araç ve gereçleriyle karşı karşıyadır. Öğretimden alınması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıklar bu yolla alınır. Bu yöntemlere dayalı olarak Dalton plan ve Winnetka sistemleri geliştirilmiştir. Özel ders alan öğrencilerde de durum aynıdır. 2. Küme çalışması yöntemi. Burada birden fazla kişinin birlikte yardımlaşarak ve tartışarak bilgi, beceri ve alışkanlıklara ulaşması söz konusudur. Özellikle proje programı sistemi bu yöne dayanır. Son iki yöntem edilgin ve etkin bir şekilde uygulanabilir. Fakat bunların etkinliğe yönelik durumları kısmen yöntemin kendi yapısından kaynaklanmaktadır. Kısmen de eğitici bunları etkin amaçlara göre kullanabilir. Edilgin nitelik taşıyan geleneksel sınıf öğretiminde öğrenciler genellikle suskundur. Onlar öğretmenin söylediklerini dinlerler. Arada bir soru sorulursa bunları yanıtlarlar. Genellikle öğrenciler oturdukları sırada sessizdirler. Birlikte oturan iki arkadaşın birbirleriyle konuşmaları da yasaktır, suçtur. Oysa öğretimde önemli olan öğrencilerin konuyla ilgili olarak önceki yaşantılarına yeni yaşantılar kazanması ve bunları öğretmenin yardımıyla eksikliklerini tamamlayarak yanlışlarını atarak yeniden düzenlenmesi ve bu yolla istenen bilgi ve beceri davranışlarına ulaşmasıdır. Bu da öğrenciyi etkinliğe götüren etkin yöntemlerle mümkün olur. Bireysel öğretim buna imkan verebilir, fakat okulda sınıf öğretmeninde bireysel öğretim yapmak çok güçtür. Bu durumu dikkate alan eğitimciler, etkin öğretime daha çok yer veren küme çalışması yöntemine önem vermişlerdir. Bunda psikolojinin, özellikle sosyal psikolojide meydana gelen buluşların etkisi çok olmuştur. Küme çalışmalarının psikolojisi. Sosyal psikolojide grup dinamiği, küme dirikliği terimiyle ifade edilen bir kavram vardır. Bu kavrama göre bireyin kişiliğini belirleyen kendine özgü davranışları olduğu gibi, kümenin de adeta kişiliği belirleyen bir takım davranışları vardır. Bu davranışlar kendi içinde bir takım yasalara bağlıdır. Bu yasalar kümenin amacından ve kendine özgü olan becerilerinden ayrıdır. Kişinin bir grup içinde bilgi ve becerileri öğrenmesinde ve yeni davranışları kazanmasında küme dinamiğinin önemli bir rolü vardır. Çocuğun bazı şeyleri çevresindeki büyüklerden çok kendi arkadaşlarından öğrenmesinin nedeni belki budur. Bunda kuşkusuz duygusal, zihinsel ve toplumsal etkenlerin de rolü vardır. Küme dinamiği, küme dirikliği eğitim sözlüğünde şu şekilde tanımlanmaktadır. Bir küme içinde üyelerin paylaşılan duygu ve heyecanlara dayalı olarak ortak bir anlayış geliştirmelerine ortam hazırlayan, belirli eylem ya da davranışları doğuran ve yöneten karmaşık, karşılıklı ilişki ve etkileşim örüntüsü. Oğuzkan, A. Ferhan, Eğitim Terimleri Sözlüğü, 1974, sayfa 110. Felsefe ansiklopedisinde de grupların kurulmasını ve işleyişini etkileyen ve onları sürekli etkin tutan dinamiklik, direklik olarak tanımlanmıştır. Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 3, sayfa 367. Bu iki tanım birbirini tamamlamaktadır. Birincisi daha özel, ikincisi daha genel bir tanımdır. Küme öğretiminin sınıf öğretmenin öğretimine ve bireysel öğretime üstün tarafı, küme dinamiğinin bir gereği olarak öğrencilerin kendilerini daha kolay ifade etmeleri, yani yeti ve yeteneklerini daha kolay geliştirmeleri ve öğrenme sürecini daha kolay etkili kılmalarıdır. Öğrenci kümelerinde görülen bu psikolojik oluşum, 1930'lardan itibaren yeni bir öğretim yönteminin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yöntemin adı küme çalışması yöntemidir. Buna eskiden takım çalışması yöntemi denirdi. Bugün küme çalışması yöntemi denmektedir. Hepsi aynı anlamdadır. Ekip çalışması da aynı anlama gelir. Eğitim ve öğretimde bireyin gelişmesi esas ve bireysel öğretim temel olduğuna göre, grup çalışması da sınıf öğretimini bir anlamda bireyselleştirme davranışıdır ve diğerlerine göre etkisi daha fazladır. Bununla birlikte şunu söyleyelim ki, öğretimde iyi denebilecek tek bir yöntem yoktur. Her yöntemin kendine göre iyi ve kötü tarafları vardır. Her biri yerine, zamanına, konusuna ve uygulayıcısına göre değer kazanır. Öğrencinin her yönteme belli bir ölçüde gereksinimi vardır. Bunu belirleyecek olan öğretmenin pedagojik görüşüdür. Küme çalışması yöntemi. Küme, 3 ile 5 ve bazen daha fazla kişinin bir arada bulunmasıyla oluşan bir birliktir. Buna göre öğretimde küme çalışması, 3 ila 5 ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek bir amaçla bir işi görüşme ve tartışmalarla planlaması, yürütmesi ve sonuçlandırması işlemidir. Eğitimde yöntem olarak şöyle tanımlanmaktadır. Öğrencilerin aralarından seçtikleri bir başkanın kılavuzluğu altında işbirliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına olanak sağlayan bir eğitim yöntemi. Oğuzkan, A.G.E, sayfa 110. Bu öğe ve özellikleri dolayısıyla grup çalışması yöntemi, öğretimde öğretimi bireyselleştirmeye yönelik bir yöntemdir. Eğitim tarihinde bu amaca yönelik öğretim sistemleri de geliştirilmiştir. Dalton Plan ve Winnetka sistemleri bunlardandır. Bu sistemler için bakılabilir. Binbaşıoğlu Cavit, Genel Öğretim Bilgisi, 1988, sayfa 108-113. Türk pedagoji literatüründe de 1935'ten beri küme çalışması ile ilgili yayınlara rastlanmaktadır. Özellikle 1968 tarihli ilkokul programında küme çalışması yöntemine önemli bir yer ve ağırlık verilmiştir. Küme çalışması yönteminin değeri. Küme çalışması yönteminin değeri iki bakımdan açıklanabilir. 1- Öğretim değeri, 2- Eğitim değeri. Öğretim değeri, sınıf öğretmenini kısmen bireyselleştirmeye imkan vermesidir. Öğretmen, 40 ila 50 kişilik büyük bir öğrenci kitlesiyle meşgul olacak yerde daha çok 3-5 kişilik kümelerle meşgul olur. Küçük kümelerde konuşma imkanı fazla olduğundan öğrencilerin hemen hepsinin eski yaşantılarını ortaya koymalarına ve yeni yaşantılar kazanmalarına imkan vardır. Küme çalışması onları düşünmeye ve planlamaya, hazırlamaya sevk eder. Zorunlu olarak çalışma sonunda elle tutulur, gözle görülür, somut bir eser ortaya çıkarılır. Birçok şeylerin bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması yaparak ve yaşayarak olur. Bu da öğrenilen şeylerin kalıcılığını artırır. Geleneksel sınıf öğretmeninde yer alan dinlenme eğitiminin yerini iş yapma, bir eser ortaya çıkarma, kendine güvenme, girişim gücünü artırma alır. Bunların da bir kısmı eğitim değerine girmekle birlikte grup çalışmasının asıl değeri eğitim bakımından olandır. Bunun kapsamı daha geniştir. Bunları şu şekilde belirtebiliriz. Küme çalışması yönteminin eğitim değeri. Eğitimin en belirgin özelliği ve işlevi, biyolojik ve fiziksel bir varlık olarak dünyaya gelen çocuğu toplumsal bir varlık haline getirmektir. Yani çocuğu içinde bulunduğu toplumun toplumsal ve ahlaki değerlerine göre yetiştirmek, ona bu değerlere uygun tutum ve davranışlar kazandırmaktır. Bunlar söylenip geçilerek öğrenilecek şeyler değildir. Bunun için çocuğun bir toplum içinde bulunması, o toplum ile etkileşiminin olması, yani oradan bir şeyler alması ve oraya bir şeyler vermesi gerekir. Böylece çocuğu yaratılışına uygun olarak etkin kılmak gerekir. İşte bunun yolu çocuğu küme içinde bulundurmak ve orada çalıştırmaktır. Kısaca küme çalışması yöntemi, ortak olarak bir işin yapılması vesilesiyle uygun bir ortamda katılım ve iletişim yolu ile çocuğun toplumsallaşmasına, demokratik değerleri kazanmasına ve insanlar arası ilişkilerin ahlaki yönde oluşmasına katkıda bulunur. Tabii bunun da koşulu, bütün bu işlemlerin yöntemince yapılmasıdır. Bunlara da aşağıda değineceğiz. Küme çalışması yönteminde öğrencilerin birlikte oluş, iletişim sağlaması ve çalışma ortamının düzenlenmesi. Küme çalışması yönteminde kümeyi oluşturan öğrenciler bir problemi çözmek için ayrılmış küçük bir topluluk olarak düşünülmelidir. Bir topluluk birbirleriyle ne kadar tek vücut gibi hareket ederlerse küme çalışması da o kadar başarılı olur. Bunun için kümeyi oluşturan üyeler arasında yaş, zeka, ilgi, yetenek ve benzeri bakımlardan bir benzerlik olursa bu küme genellikle başarılı çalışır. Bunun aksi yönde düşünenler de vardır. Bunlara göre bir kümeyi oluşturan öğrenciler farklı yaş, zeka, ilgi ve yetenekler bakımından farklı olursa herkes kendi yeteneği yönünde üstün başarı göstererek ilerlediği gibi diğer öğrenciler de bunlardan esinlenerek eksikliklerini kolayca giderebilirler. Böylece bir kümenin bir bütün olarak gelişmesi çok daha kolay olur. Bunlar tartışılabilir. Her ikisinin de iyi ve kötü tarafları olabilir. Küme çalışmasında bunlar fazla önemli değildir. Önemli olan kümede bir takım ruhunun oluşmasıdır. Takım ruhunda kümeyi oluşturan üyeler arasında duygu ve düşünce yönünden bir birliktelik vardır. Bu da kaynağını küme içinde bulunan öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerinden alır. Bu ilişkiler ne kadar içten olursa takım ruhu da o kadar kolay oluşur ve etkili olur. Bunun için de küme öğrencilerinin birbirini seven öğrencilerden seçilmesi uygun olur. Bunların yeti ve yetenekleri ikinci planda kalır. Bazen küme çalışması işin gereği olarak 2-3 aşamada yapılır. Bu zamanda kümeyi oluşturan öğrenciler de 2 ya da 3'e bölünür ve bunlar birlikte çalışmaya başlarlar. Bu zamanda da yine aynı takım ruhunun devam etmesine önem vermek gerekir. Yani bunların da birbiriyle anlaşabilen kişilerle birlikte olması gerekir. Öğretimde küme çalışması yapan bir topluluk, işini başarıyla yürütebilmek ve örgütlenmek zorundadır. Bunun için her küme, kendi içinden bir başkan, bir sekreter, bir sözcü ve bir de gözlemci seçer. Başkan çalışmaları yönetir, sekreter yazı işlerinde başkana yardım eder. Sözcü küme çalışmalarının küme içinde incelendiği ve sınıfa sunulduğu zaman yapılan eleştirileri yanıtlar. Gözlemci de kümenin içinde bulunmakla birlikte sanki grubun dışında bir kişiymiş gibi kümenin çalışmalarının sürekli eleştirilmesini yapar ve çalışmaların iyi yönde gitmesine katkıda bulunur. Kümeyi oluşturan başkan ve üyelerin her birinin kendine özgü ödev ve sorumlulukları vardır. İyi bir grup çalışması için bunların bilinmesi gerekir. Aksi takdirde küme çalışmalarından beklenen sonuç alınamaz. Binbaşıoğlu A.G.E. Sayfa 163-165. Küme oluşup örgütlendikten sonra üzerlerine aldıkları iş için bu bir problem çözümü, ünitenin bir konusu yahut bir harita yapmak, bir kitap okumak gibi belirli bir iş olabilir. Bir çalışma planı yapılır ve bu çalışma planında amaçlar, yapılacak etkinlikler, bu etkinliklerin nasıl ve ne zaman yapılacağı, kaynaklar, değerlendirme yer alır. Her bir küme bazen birlikte, bazen de kendi aralarında iş bölümü yaparak yukarıdaki plan çerçevesinde üzerine aldığı işi tamamlar. Burada en önemli iş amaçlara göre yapılacak işlerin, etkinliklerin belirlenmesidir. Yapılacak iş bir ünitenin belirli bir konusu ise şu türden işlerin yapılması gerekir. 1. Konu ile ilgili olarak tarihsel ve coğrafi bilgiler toplamak. 2. Konu ile ilgili resim, şema, kroki, plan ve grafik gibi iki boyutlu eserler hazırlamak ya da mevcutlardan yararlanmak. 3. Konu ile ilgili model, tablo, araç ve gereç gibi üç boyutlu yeni iş ve eserler ortaya koymak. 4. Konu ile ilgili gezi, gözlem, deney ve gösteriler, demonstrasyonlar yapmak. 5. Konu ile ilgili olarak çeşitli koleksiyonlar yapmak. Nesnelerin kendilerini bir sıra ve düzen içinde göstermek. 6. Konu ile ilgili oyunlar, temsiller hazırlayıp oynamak, kompozisyonlar yazmak. Her küme yukarıdakilere benzer etkinliklerle baş tarafında tespit edilmiş bulunan amaçlara erişmiş olmalıdır. Düşünülecek olursa her ünite ile ilgili olarak yukarıdakilere benzer etkinlikler yapılabilir. Aynı eser sayfa 118-119. Kümenin çalışması ortaktır. Ortaya konan eserler de ortaktır. Böyle müspet eserler ortaya koyan bir küme kendisiyle ne kadar övünse azdır. Böyle bir kümede çalışan öğrencinin kendine olan güveni artar, yine böyle bir öğrenci bir iş başarmış olmanın sevincini duyar. Küme çalışmaları yöntemi proje sisteminin egemen yöntemidir. Grup çalışmalarında basamaklar. Grup çalışmalarında normal olarak 4 basamak vardır. 1- Hazırlık, 2- Planlama, 3- Üniteler üzerinde çalışmalar ya da etkinlikler, 4- Değerlendirme. Bu basamaklardan geçildiği halde istenen başarı elde edilmezse o zaman ünite üzerinde pekiştirici çalışmalara yeniden dönülür. Bu takdirde değerlendirme çalışmaları ara değerlendirme adını alır. Buradaki pekiştirici çalışmalar genellikle çalışmaların yeterli ölçüde yapılmasını engelleyen teknikler üzerinde yapılır. Bunlar özet çıkarma becerisi, hızlı ve güzel okuma becerisi, araçları kullanabilme becerisi, dramatizasyon yapma becerisi gibi teknikler olabilir. Daha sonra ünite ile ilgili etkinliklerin yapılmasına ya da mükemmelleştirilmesine devam edilir. En sonra da genel değerlendirme basamağına geçilir. Bu takdirde ünitenin işlenmesi 7 basamaktan oluşur. Hangi şekilde olursa olsun, genel değerlendirmede grup çalışması yönteminde yer alan bütün basamakların ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılmalıdır ve bunlar nesnel, objektif ölçülere göre olmalıdır. Bununla ilgili olarak geliştirdiğimiz örnekler vardır. Binbaşıoğlu Cavit, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Rehberi, Ankara 1983, sayfa 96-98. Değerlendirme ölçütlerinde yer alan sorulara içtenlikle tam yanıt verilebildiği zaman küme çalışmalarının başarılı gittiğine hükmedebiliriz. Küme çalışmalarında öğretmene düşen ödev ve sorumluluklar. Küme çalışması yönteminde öğretmen artık kendisinin depo ettiği bilgileri ve sahip olduğu beceri ve alışkanlıkları öğrencilere aktaran bir kimse değildir. Öğrencileri olumlu bir iş üzerinde çalıştıran, onların başarılı bir biçimde bilgi ve beceri öğrenmesine ve uygun davranışlar kazanmasına yardım eden bir rehberdir. O bütün eğitim ve öğretim çalışmalarının bir düzenleyicisidir. Bu bakımdan öğretmen yeni okulda artık bir öğreticiden çok bir yöneticidir. Çağdaş eğitimde öğretmen gerekli olan ortamı hazırlayan ve bu ortam içinde her öğrencinin kendi ilgi, istek ve gereksinimlerini karşılamalarına rehberlik eden bir yöneticidir. Bu demek değildir ki öğretmenin işi yalnızca bu tarzda bir rehberliktir. Doğaldır ki öğretmen gerektiğinde bir bilgi ve beceriyi de öğrencilere sınıfa öğretecektir. Örneğin bir çarpma, bir bölme işleminin öğretilmesi geleneksel yöntemlerde olduğu gibi ders planına göre öğretmen tarafından yapılacaktır. Okuma ve yazma ile teknik nitelikte her şey içinde bunu söyleyebiliriz. Daha önce öğrenilmiş olan tekniklere dayanılarak yeni ve yaratıcı nitelikte şeylerin yapılması ve öğrenilmesinde küme çalışması yönteminden büyük ölçüde yararlanılacaktır. Öğretmen öğrencilerin kendi küme konularına hazırlanmalarında, konuları planlamalarında, etkinliklerin yapılmasında ve nihayet değerlendirme çalışmalarında öğrencilerin yanındadır. Her bir küme ile hatta gerektiğinde her bir öğrenci ile ayrı ayrı meşgul olur. Onlara demokratik çalışmaların birbirleriyle samimi ve dostane işbirliğinde bulunmanın bütün kurallarını iş içinde bizzat öğretir. Bu kuralların öğrenilmesi bir anıya dayalı olarak somut bir iş üzerinde olduğu için hiçbir zaman gelip geçici bir izlenim bırakmaz. Öğrenilen şeyler kalıcı ve sürekli olur. Öğretmen özellikle küme başkanlarının seçiminde dikkatli olmalıdır. Kümenin başarısı büyük ölçüde küme başkanının nitelikleri ve başarısına bağlıdır. Başlangıçta işi başarıyla yürütecek küme başkanlarına çok gereksinim vardır. Daha sonraları öğrenciler tarafından seçilmesine önem verilmelidir. Öğretmenin seçtiği küme başkanları kendi kümesindeki öğrencileri kendine bağlı bir biçimde hisseder ve bu da istenilenin elde edilmesine engel olur. Öğretmenin en önemli ödevlerinden biri küme çalışması için iyi bir ortam yaratmaktır. Bu sınıfta sıra yerine masa kullanılmasından başlar, öğrenciler amaca uygun, rahat bir ortam içinde aradıklarını bulabilecekleri bir ortam isterler. Bunu da ilgililerle görüşüp anlaşarak sağlama ödevi öğretmene düşer. Eğitim ve öğretim bireyin bir etkinlik, aktiflik içinde kişisel ve toplumsal yönde gelişmesine yöneliktir. Bu da hemen hemen bütün kurallarıyla çalışan demokratik bir ortam içinde olur. Bunu da sağlayacak olan küme çalışması yöntemiyle öğretmenin bizzat kendisidir. Çağdaş Eğitim, sayfa 167, Haziran 1991. 3. Kaset, 2. Yüzün Sonu.